Ayrım 3.
Hotel Lili. İstanbul'da Eylül'ün son günleri 84 yılı. Geçen hafta Vestel televizyonlarının reklam kampanyası filmlerinde oynamak üzere haysiyetli bir paraya anlaşma imzaladım. Tanıtıcı ilk filmlerin bir hafta sonra Londra'da çekilecek olması ve benim pasaportumun çalınmış olduğu gibi yan sorunları hiç göz önünde bulundurmadan bastım imzayı. Bir hafta içinde Zayi'den pasaport çıkartılacak. Pasaportum bir Ankara turnesinde çalınalı 8 yıl olmuş ve fakat askerlik gibi ciddi bir görevi tamamlamadığım için, yani yurt dışına çıkmam söz konusu olmadığından bu 8 yıl boyunca pasaport derdine düşmemiştim. Ciddi askerlik görevim geçtiğimiz kış bitti. Yazı pankreasıma refakatçi olarak Amiral Bristol Hastanesi'nde geçirdim. İşte şimdi dandiye pasaport gerekli. Anlaşma imzaladığım gün dahiyane bir fikir olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne pasaportumu yitirdiğimi, kendisini hükümsüz bulduğumu ve yenisini çıkaracağımı ele güne duyuran küçük bir ilan verdim. Devrisi gün yayınlandı. Böylece herkes öğrendi durumu. Olay kamuya mal oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ni dayanak alarak pasaport dairesine karşı saldırıya geçtim. Yapmam gereken şeyleri öğrendim. Bu şeyler iki ana başlık altında toplanıyorlar. Birincisi bu işi hızlandıracak biri ya da birilerinin bulunması. İkincisi ise Zeytinburnu Askerlik Şubesi'ne gidilerek yurt dışına çıkmak istediğime dair bir dilekçe verilmesi. İşi hızlandırabilecek adamın Egemen Bostancı olduğuna karar verdim. Bu düşüncemi de çok parlak bularak derhal onu aradım. Kendisine o gün hiç aklında olmayan böyle bir işi de olduğunu bildirdim. Egemen telefon dolusu kahkahalar attı. "Ben birilerini arayayım, seni ararım," dedi. Bir süre bekledim. Ondan ses çıkmayınca hızla Zeytinburnu Askerlik Şubesi'ne gittim. Vereceğim dilekçenin nasıl yazılırsa en iyi olacağı konusunda bilgi aldım, yazdım. "Dilekçenin altına 5 liralık damga pulu yapıştırın." Genelde üstümde 5 liralık damga puluyla dolaşmadığım için ilgiliye 5 lira uzattım. "Bizde pul yok, sen pulu dışarıdan alıp geleceksin." "Pul dışarıda kol mu geziyor? Bu ne pul sorumsuzluğu? Ve ne kadar nefti yeşil bir anlayış. Yani nerede vardır pul? Her yerde vardır." Hızla çıktım Zeytinburnu Askerlik Şubesi'nden her yere yöneldim. Her yer geniş bir kavram tabii. Zeytinburnu Askerlik Şubesi dağın başında, çevrede her türlü yer var. Ancak damga pulu satan bir nokta gözümlenmiyor. Daha yerleşik alanlara doğru yürüdüm. Bir züccaciyeciye ulaştım. Hızla daldım dükkana. Pul satıcısı olmadığı konusunda inatçı ve gereksiz bir ısrar gösteren züccaciyeciyi ikna ederek onun zulasındaki 5 liralık damga pulunu 5 liraya satın aldım. Züccaciyecinin bir kazancı olmadı. Kendisine teşekkür ettim. İngiltere'den bir istediği olup olmadığını sordum. Adam anlamsızca baktı suratıma. Öküzcüldü züccaciyecinin bakışı, beni trensel buluyor olmalıydı. Sayın pulumu iyi koruyarak askerlik şubesine geri döndüm, pulu yapıştırdım dilekçeye, ilgiliye uzattım. İlgili işi zora koşmaktan ayrı bir zevk alan genel Türk memurin tipi olarak gözüme bakmamaya özen göstererek "O öyle uzatılmaz" diyecek gibi oldu. Kalkan kaşlarından anladım durumu. Ve fakat birden onu demekten vazgeçerek hunharca ikametgah senedi istedi. Hiç üstümde bulundurmam. Oturduğum yerin muhtarından alabileceğim konusunda önemli bir tüyo verdi ilgili. Oturduğum yer ortaya çıkınca da "Zaten senin bölgen burası değil. Oturduğun yere en yakın şubeye gideceksin" diyerek gereksizce tanıştığımızı belirtip benimle ilgili oluşacak evraktan kurtulmuş olmanın memurin ve enderuni huzuru içinde bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Peki beni Zeytinburnu'na gönderen neye dayanarak gönderdi? Dayanmayarak herhalde. Belki o buralarda oturuyor, onun için dünya Zeytinburnu'ndan ibaret, askerlik şubesi diye bildiği yerde burası işte. Çok gereksiz Zeytinburnu ziyaretime son vererek deli gibi küçük sahneye geldim. Meğer Egemen Bostancı beni arıyor. Onu cevaben aramak dahiyane fikrini hiç düşünmeden buldum. Derhal çevirdim şan tiyatrosunun numarasını. Barikat olarak Liza çıktı. Genelde Egemen Bey'in bu ve benzeri beş benzemez angaryalarla uğraşmasına hiç taraftar olmayan Liza, beni sevdiği için Egemen'in beni sevdiğini bildiğinden zart diye bağladı. Egemen'e beni ne hakla Zeytinburnu'na gönderdiğinin hesabını sorduktan sonra, o yörede damga pulu bulunmadığı, oralarda bir damga pulu satış galerisinin çok iyi iş yapabileceği tüyosunu verdim. Egemen gevrek kahkahalar içinde işimin tamam olduğunu, Vali Özel Kalem Müdürü abimizin 4 fotoğraf ve nüfus kağıdım eşliğinde beni beklediğini belirtti, adamın telefon numarasını verdi. Teşekkür ettim Egemen'e, İngiltere'den bir isteği olup olmadığını sordum. Sağ salim gidip gelmemi diledi. Sağ gitmenin çok salim olmadığını, sol salim gitmeyi ve aynı ideolojik görüşle geri dönmeyi şavulladığımı söyledim. Egemen'in uzun kahkahası telefon kapandıktan sonra da sürdü küçük sahnede Muhsin Ertuğrul'un odasında. Derhal aradım özel kalem müdürü abimizi. Ne demek, Egemen'in işi bizim işimiz dedi telefonda. Bekliyor beni. Çekmecelerimdeki kısa araştırmadan sonra vesikalık fotoğrafım olmadığı skandalı çıktı ortaya. Az biraz sakallıyım. Saat 16.40. 4 nala çıktım tiyatrodan, berbere gittim. Sinek kaymasa da olur bir tıraş oldum. 5 nala çıktım berberden, İngiliz konsolosluğu karşısında Dilek Foto Hüseyin Bey'in osuruk boyun bağını takınarak ve tam konsolosluğunun karşısında İngiltere'ye ayıp olmasın diye o aptal boyun bağı sanki benimmiş gibi bir gülücük takınarak beklenen vesikalık fotoğrafı çektirdim. Sabah 9.30'da fotoğrafları verebileceğini belirtti Dilek Foto Hüseyin Bey. Nitekim devrisi sabah tam saatinde hazırdı fotoğraflar. Dilek Foto Hüseyin Bey'e İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini sordum. Bir isteği olmadığını belirtti. Güle güle gidip güle güle gelmemi önerdi. Ben de hem gidişte hem gelişte o kadar gülünç şeyler olmayabilir. Dolayısıyla hem gidişte hem gelişte gülüyor olmayabilirim. Karşı tezini düşündümse de bundan hiç söz etmedim Dilek Foto Hüseyin Bey'e. Öpüşmeden ayrıldık. Bir taksiyi vilayete gitmemiz gerektiği konusuna yavaş yavaş alıştırdım. Vali Özel Kalem Müdürü abimiz beni candan karşıladı. Çok kocaman odasına buyur etti. Kahve ikram etti. İyi giyimli, kibar, güzel konuşan, güler yüzlü bir beyefendi. Peşinde el pençe, çek yat dolaşan bir adamı bana pasaport uzmanıdır diye tanıştırdı. O adamla tanıştığıma sevindim. Çünkü benim pasaport işi uzmanlık isteyen bir durum. Nüfus kütüğümün çarşambada olduğu konusunu henüz hiç kimseye açmış değilim. Vali Özel Kalem Müdürü abimiz kocaman odasında aynı anda bir sürü kişiyi kabul ediyor. Oda dolu, o bir kokteyldeymiş gibi insanların arasında dolaşıyor. Beni uzman beye arkadaş edip kendisi başka birilerinin sorunlarına yatay geçiş yaparken, biz de uzman beyle odanın git ulaşılmaz bir köşesindeki küçük masaya geçip oturduk. Uzman bey yitirilmiş olmaktan ötürü yeniden pasaport çıkartma dilekçesini yazdı. İmzaladım. 5 liralık damga pulu var mı dedi. Var dedim kıvançla. Artık bulunduruyorum cüzdanımda. Her yerde istiyorlar. Çok meraklısı oluyor bu 5 liralık damga pullarının. Pulu yapıştırılmış dilekçeyi 4. şube müdür muavini beye götürüp gün almamı söyledi uzman bey. Vali Özel Kalem Müdürü abimize ve pasaport uzmanı 5 liralık damga pulu sevgisiyle donanmış beye ve odada bulunan diğer bitirilmesi gereken işi olanlara İngiltere'den bir şey isteyip istemediklerini sordum. Sağlığımı istediklerini belirttiler. Benim sağlığım İngiltere'de değil ki alıp oradan onlara getireyim. Hepsi uçmuş bunların diye düşünerek derhal dilekçemi kapıp önce 4. şubeyi, sonra müdürünü bulmak mantık zincirinin esiri olarak vilayetin kalabalık koridorlarındaki itiş kakışa yazıldım. 4. şube müdür muavini beyin oturuyor olması gereken koltuğu buldum. Muavin yerinde yok. Aynı odada oturan, girip çıkan polislerin müdürüm dediği bayan polisle karşılıklı birer çay içtikten sonra muhabbet benim o günlerde televizyonda oynadığım köşe dönücüye ve lütfen bir kere müdürüm hanımın hatırı için kovuldun Osman diyebilir miyim işime dönüştü. Dedim. Müdürüm hanım çok mutlu oldu. 4. şube müdür muavini beyin gelmemesinden de istifade ederek Konuyu müdürüm hanıma çıtlattım. Kadın derhal ilgilendi. Aldı dilekçeyi, hemen paraf etti. Bir memur çağırdı ve eline verdi artık evraka dönüşmüş dilekçemi. Gün verecek misiniz dedim. Akşamüstü gelin dedi müdürüm hanım. Az kalsın sarılıp öpecektim kadını. Tam ben öpersem nasıl karşılanır, öpmezsem ne gibi bir kaybım olur türevi bir zihin jimnastiği içindeyken müdürüm hanım ekledi. Evraklarınızı tamamlayın öyle gelin. Evraklardan kasıt nedir? Askerlik kağıdı, kimlik, ikametgah, form, harç parası, fotoğraf. Birdenbire kadını öpesim geçti. Teşekkür ederek hızla çıktım oradan. İngiltere'den bir siparişi olup olmadığını sormadım müdürüm hanıma. Çünkü kendisiyle tekrar görüşeceğiz. Bir taksiyle bizim mahallenin muhtarlığına ulaşmak konusunda karşılıklı anlaştık. Muhtarın önünde inerken taksi şoförüne İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini sordum. Kendisine sanki İngilizce bir cümle söylemişim gibi uzun uzun baktı suratıma. Ben de üstelemedim. Sosyal demokrat muhtar Leyla Hanım'ın, ''Hiç uğramıyorsunuz vallahi, küsüm ben size. İkamet de lazım olmasa yüzünüzü göremeyeceğiz.'' gereksiz serzenişleri sonucunda 2 adet ikametgah senedine kavuştum. İkametgah gerekmediği zamanlar niçin muhtar Leyla'ya uğramam gerektiği konusunu tam anlayabilmiş değilim. Her seferinde bu tantanayı yapıyor, bana küsüyor. Sanki sevgilisiymişim de onu hiç aramıyormuşum gibi davranıyor. Ona gözlerinin ne kadar güzel olduğunu ve ne denli zayıfladığını söylüyorum. O da bu iltifatlarım karşısında dayanamayarak izmaritleşmiş sigarayı yeni bir sigarayla öksürükle yapıştırırken Karaköy Askerlik Şubesi'ne başvurmam gerektiğini ağzından kaçırıyor. Muhtar Leyla'ya İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini soruyorum. Parfüm istiyor, mentollü sigara istiyor. Şu öksürüğüne son verecek sıkı bir ilaç istiyor. Bakıyorum uzayacak istek listesi, öpüşerek ayrılıyorum Sosyal Demokrat Muhtar Leyla'dan. Doğrudan Karaköy Askerlik Şubesi'ne gitmektense Harbiye Ordu Evi'ne gidiyorum. Oradan tezkere alalı daha bir yıl dolmadı. Niyazi Albay ve Özcan Binbaşı ile görüşüyorum. Niyazi Albay, Karaköy Askerlik Şubesi'ne gereken kolaylığın yapılması için emir verdirtiyor. Niyazi Albay'a ve Özcan Binbaşı'ya İngiltere'den bir şey isteyip istemediklerini soruyorum. İstemiyorlar. Bana kolaylık göstermek üzere emir almış beni bekleyen Karaköy Askerlik Şubesi'ni önce Karaköy'de epeyce arıyorum. Beşiktaş'ta olduğuna dair bilgi derliyorum. Niçin isminin Beşiktaş Askerlik Şubesi olmadığını merak ederek Beşiktaş'a geliyorum. Meğer Beyoğlu, Şişli ve Karaköy Askerlik Şubeleri Beşiktaş'ta Resim Heykel Müzesi'nin karşısındaki şube. Beşiktaş Askerlik Şubesi de Eminönü'ndedir mutlaka. Fakat bir çırpıda gelmiyor işte insanın aklına böyle Türkengiz uygulamalar. Şube reisi binbaşı genç, şakacı, esprili bir adam. Beni buyur ediyor, çay söylüyor. Durumun çarşamba askerlik şubesine telgrafla değil de telefonla sorulması, gacırdatıcı telefon görüşme ücretinin tarafımdan ödenmesi konusunda anlaşıyoruz. Çarşambaya yıldırım telefon yazdırıyoruz. Çıldırtıcı bir beklenti başlıyor. Çaylar çayları kovalıyor, sigaralar sigaraları dürtüklüyor. Binbaşımla askerlikten, tiyatrodan, 12 Eylül'den, 12 Mart'tan, ülkenin durumundan, televizyondan konuşuyoruz, yüzeysel, konuşacaklarımız bitiyor. Çarşamba telefonu bir türlü bağlanamıyor. Yıldırım telefondan kasıt nedir o zaman? Bunu soruyoruz PTT'ye. 1,5 saatten önce çıkmaz diyorlar. Küçük sahneye geliyorum. Hayrola Karyola oyununun ilk okuma provası yapılıyor. Orta oyuncularla yeniden sahneye koyuyorum temize çekilmiş bu eski oyunumu. Ayfer Feray'ın rolünde bu kez Nurhan Damcıoğlu var. Hızla okuyoruz oyunu. Nurhan Damcıoğlu'na İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini soruyorum. Oyunda kullanabileceği kimi kıvır zıvır aksesuar istiyor. 17.30'da gene Karaköy Askerlik Şubesi'ndeyim. 17.50'de bağlanıyor çarşamba yıldırım telefonumuz. Bir nöbetçi asker telefonun ucunda ''Komutanım burada yok komutanım'' diye bağırıyor. Mesai çoktan bitmiş Yeşilırmak kıyısında. Telefonun ucunda disiplinle haykıran piyade erin benim İngiltere'ye gitmeme izin verme yetkisi yok. Gene de telefonu açtı ya, helal olsun. İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini soruyorum. Çarşamba askerlik şubesindeki kahraman piyade er kardeşime. Sağ ol komutanım diye bağırarak kapatıyor telefonu piyade er. Sabahleyin yeniden görüşmek üzere ayrılıyorum şube reisi binbaşıdan. Gece Ünye'de bulunan babamı arıyorum telefonla, durumu anlatıyorum. Babam devrisi gün öğleden önce Çarşamba askerlik şubesinin Karaköy askerlik şubesini aramasını sağlayacağını söylüyor. Kendisinin ve annemin İngiltere'den istedikleri bir şey olup olmadığını soruyorum. İçki içmememi istiyorlar. Sabahleyin gittiğimde Karaköy şubesinde askerlikle ilişkim olmadığına dair yazı hazır. Şube reisi binbaşıya İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini soruyorum. Binbaşı oradan bir şey istemiyor, dönüşte tiyatroya iki kişilik davetiye istiyor. Emredersiniz komutanım. Evraklarım tamam olarak vilayet pasaport dairesine geliyorum. Güzel insan Sayın Nuran Sayın'ın sayesinde bir çırpıda çıkarılarak elime veriliyor pasaportum. Sayın Nuran Sayın'ın İngiltere'den bir isteği olup olmadığını soruyorum. Kibarca teşekkür ediyor, bana iyi yolculuklar diliyor. Kuş gibi geliyorum Vestel reklam filmlerinin çekiminden sorumlu Telesine'ye. Pasaportu atıyorum yönetmen Neşet'in önüne. Vize işiyle o ilgilenecek. Neşet'e İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini sormuyorum çünkü birlikte gidiyoruz. İngiltere vizesi cuma akşamı konsolosluk kapanmak üzereyken alınıyor ve British Airways'in yakışıklı bir Boeing uçağıyla saat 15.40'da havalanıyoruz İstanbul'dan. 3,5 saat sonra kuş gibi iniyoruz Britanya adasına. Türkiye'den çıkış damgası yediği gün İngiltere'ye giriş damgası vuruluyor gıcır pasaportuma. İngilizce bilmemenin hüznüyle İngiliz polisiyle epey didiştikten sonra girmeyi başarıyoruz İngiltere'ye. 10 yıl sonra yeniden Londra'dayım işte. İçine oturunca insana kendini Atatürk zannettiren o güzelim Londra taksilerinden birine biniyoruz. Neşet cam bir bölmeyle bizden tamamen ayrılmış bulunan ve direksiyon tarafında değil de yanlış tarafta oturan şoföre diyafon aracılığıyla adresi söylüyor. Diyafondan yanlış tarafta oturmakla kalmayıp direksiyonunu da o tarafa aldırmış şoförün sesi geliyor. Yes sir. Hareket ediyor taksi, başlıyor deli manyak, soldan dönen İngiliz trafiği. Karşıdan gelenlerle her an çarpışacağız duygusuna kapılıyorum. Fakat hiçbir çarpışma olmadan kentin bir kenar mahallesinde Çinlilerin işlettiği küçük şirin Hotel Lily'ye ulaştırıyor bizi. Yanlış tarafa oturmakla kalmayıp direksiyonunu da o tarafa aldırmış şoför. Ona İngiltere'den bir şey isteyip istemediğini sormuyorum çünkü artık İngiltere'deyiz ve şoför İngiliz. Buradan bir şey istiyorsa gider alır. Londra'nın nerelerindeyiz pek bilemiyorum. Resepsiyondan aldığım kibrit otelimizin Südwest yani güneybatı taraflarında olduğunu belirtiyor. Odam kutu gibi küçücük fakat hiçbir eksiği yok. Tek sorun soğuk. Kalorifer yanmıyor. Eylül'ün 23'ü İngilizler için yaz sayılıyor. Kazakla donuyorum odamda. 4 kanallı bir televizyonum var. Geldik iski her şey İngilizce. Su kaynatmak için bir elektrikli çaydanlık, poşet kahveler, süt dozları, poşet çaylar, kimi bisküviler var televizyonun yanında. Çok akıllıca bir numara. Bir çay için oda servis ara, çay bekle, şekeri unutmuş onu bekle gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Kahve çay poşetleri sayılı, kaç tane içmişsen onu hesabına yazıp eksiği tamamlıyorlar. Bir Kolombiya kahvesi yaptım kendime, biraz ısındım. Arkasından bir Maxwell kahve denedim. O kadar da ısıtmıyor kahve. Amiral Bristol Hastanesi'nden yeni taburcu olmuşum. Pankreasım yaralı, içki söz konusu değil. Kazağımı çıkarmadan dalıyorum yatağa. Bob Hope'lu, neşeli bir eğlence programı yakaladım bir televizyon kanalında. Hiç İngilizcemle oldukça anlıyorum. Göz kapaklarım kapanıyor, Türkçe uyuyorum. Uyandırılmak istediğimiz 7 AM'de telefonum çalıyor. Birkaç kez alo diyorum. Yanıt yok, kapatıyorum. Telefonu kapattıktan sonra çakıyorum durumu. Uyandırma sorununu bilgisayara devretmişler. Geceden programlıyorlar. Sabahleyin bilgisayar herkesi istediği saatte uyandırıyor. Bilgisayara alo demenin gereği yok. O bildiğini sayıyor. Kalktım, sinek kaydı tıraş oldum, aşağıya kahvaltıya indim. Neşet henüz yok ortada. Çay ve tost istedim. Garson ne çayı istediğim konusunda bana bir sürü çay ismi saydı. Saydıklarının yalnız sonuncusu aklımda kaldığı için o sözcüğü yineledim. O çay ve ekmek geldi. Tost deyince dilim ekmek getiriyorlar. Peki bizim tost dediğimiz şeye bunlar ne diyorlar? Ve biz bu tost sözcüğünü hangi dilden dilimize buyur ederek ona arasına peynir koyulmuş iki dilim ekmek anlamını hediye ediyoruz? Ben İngilizceyi zar zor anlıyorum. Otelin tüm personeli Çinli, onlar Çingilizce konuşuyorlar. Aramızda bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşamayarak el kol işaretleriyle edindiğim o çayı içiyorum. Neyse, Neşet geldi, olaylara el koydu. Ben de herkes gibi kahvaltı edinebildim. Odaya çıkıp elbise ve ayakkabımı aldım, aşağı indim. Resepsiyonda beklemeye koyulduk. Saat 8 AM'de bir taksinin gelip bizi buradan alarak çekimlerin yapılacağı stüdyoya götürmesi gerekiyordu. Saat 8 AM'i çoktan geçti, taksi gelmedi. İşte bu hiç İngiliz bir durum değil. Her şey elimize verilmiş 3 sayfalık bir programla dakika dakika belirlenmiş. Fakat bir aksaklık var mutlaka. Stüdyoya geç kalmamak için attık kendimizi sokağa. Ters akışlı trafikte karşıdan karşıya geçmek de ayrı bir sorun. İlkokuldan beri öğrendiğimiz üzere önce sağa bakıyoruz, oysa burada önce sola bakmak gerekiyor. Biz karşıdan karşıya geçerken her seferinde ilkokul öğretilerimizi anımsamıyoruz ki refleks olarak yapıyoruz bunu ve bu yüzden önce sola bakmaya bir türlü alışamıyoruz. Değişik ölüm tehlikeleri geçirdikten sonra bir taksiye atıyoruz kendimizi. Battersea semtinde Termite Stüdyo'ya ulaşıyoruz. Mekan benim umduğumdan çok daha küçük ve garaja benziyor. Ama donanım acayip. Filmi çekmesi gereken Julius Caesar yok, İspanya'daymış. Onun yerine Bobby Boyle isimli genç yönetmen çekecekmiş. Bobby ile tanıştık. Cana yakın bir adam. Bana soyunacağım yeri gösterdiler. Daracık bir makyaj odası. Giyindim. Biraz sonra makyajcı Sue olduğunu bildiren orta yaşlı hamşo bir kadın geldi. Makyajımı yaptı. Hafif pudra sürdü. Yalnız göz altına fondöten. Do you want mascara? No thank you. Maskara mıyız lan biz? Ne maskarası? İstanbul'dan aldığım altın yıldız takım elbise çok beğenildi. Gözlüklü olarak düşünülmüşüm Türkçe senaryoda. İngilizlerin bu gözlük ayrıntısından haberi yok. Benim için de çok yeni bir konu. Ne gözlüğü? Öğlene kadar çay kahve içerek bir yerden gözlük gelmesini bekledik. Stüdyoda çay kahve makineleri var. İstediğin zaman gidip dolduruyorsun. O makinelerin yanında da sürekli yenilenen taze çörekler, pastalar, kekler bulunuyor. İngilizler güya pek yemek yemiyorlar ama gün boyu ağız boş durmuyor. Gözlük konusu tamamen unutulduğu bir sırada öğlene doğru değişik gözlükler geldi. Yönetmen Bobby hepsini tek tek taktı gözüme, baktı, inceledi. Sonunda beni Rüştü Bey kılacak, yüzüme biraz ufak gelen kemik çerçevede karar kıldı. Bir kısacık plan çektik, öyle paydosu oldu. Bobby, Neşet, kameraman William, makyajcı Sue ve yapım sorumlusu öbür Sue ve ben Rüştü Bey yürüyerek stüdyoya yakın bir lokantaya gittik. Çok İngiliz, neyin ne olduğunu anlamadığım bir yemek geldi masaya. Neşet o yemeğin ne olduğunu bilir havalarda, sanki her gün yediği bir yemekmiş gibi yumuldu. Masada ekmek yok, kimse sormuyor. Ben İngilizce bilmeyerek hıyar gibi ekmek isteyecek değilim ya. Ekmek neymiş diye kendi kendime yabancılaşarak koyuldum yemeğe. Neşet nedir bu yediğimiz? Vallahi bilmiyorum. Niye biliyormuş gibi yiyorsun? Herkes kim bilir ne kadar güzel olan beyaz şaraplar içerken ben su içtim. Masada konuşulanı anlamıyorum. Bobby masanın örtüsünü oluşturan beyaz kağıda çekmeyi düşündüğü planı çiziyor, Neşet'e anlatıyor. Öğleden sonra bir tek o plan çekilecek fakat iş gıllı gışlı. Rüştü Bey olarak bir koltuktayım. Elimde uzaktan kumanda, arkada bir uzay görüntüsü olacak. Rüştü Bey uzayda dolaşıyor façası elde edilecek. Yemek uzun sürüyor, çok konuşuluyor. Yemekten sonraki kahve muhabbeti neredeyse yemek kadar sürüyor. William ve Neşet, Bobby'nin çizdiği resimlerin içine düşmek üzere koyu bir muhabbete daldılar. Ben Sue ve öbür Sue ile muhabbetteyim. Kemküm İngilizceme, Hotel Lily'de öğrendiğim Çingilizcemi katık ederek o günlerde Londra'da sergilenen tiyatro oyunları hakkında bilgi almaya uğraşıyorum. Kimi oyun isimleri saydılar fakat onlar tiyatro ile benim kadar ilgili değiller, oyunları görmemişler. Film piyasasındalar. Film ve tiyatro ayrı ayrı sanayi kolları. O günkü Guardian gazetesinin tiyatrolar sayfasını kesip veriyorlar elime. Evita oynuyor. Alan Ayckbourn'un bir güldürüsü var, kendisi sahneye koymuş. Geceleri çalışmadığımız için her gece bir tiyatroya gitmenin derdindeyim. İngilizce bilmiyorum ama gene de oyunlar izlemek istiyorum Londra'da. İkindi suları yürüyerek dönüyoruz stüdyoya. O gıllı gışlı planın çekimleri başlıyor. Zaman zaman ben tekliyorum ya da istenilen hızda yerleştiremiyorum Rüştü Bey'in söylemesi gereken, o çok anlamsız ve yönetmen Bobby'nin hiç anlamadığı sözleri. Kimi zaman kamera hareketi benimle eş zamanlı bitmiyor. Zaman zaman kameraman William kendi kamera hareketinden memnun olmuyor. Sorry diyor. Olmadı baştan yöntemiyle uzay görüntüsünü sağlayan delikli perdenin arkasından gelen ışıklar ikide bir değiştirilerek akşam 8 p.m.'e dek sayısızca çekiliyor bu plan. Kaç metre negatif film kullanıldığını hesaplayan kimse yok. O gece film banyo edilecek, devrisi gün izleyeceğiz. Beğenilmezse yeniden çekilecek Salak Rüştü Bey uzayda planı. Bobby ve William ayrı ayrı teşekkür ediyorlar çekim sonunda. Beni yordukları için özür diliyorlar. Ben de Neşet'in anında çevirisi yoluyla kendileriyle çalışmanın benim için bir görgü ve keyif olduğunu belirtiyorum. Karşı teşekkürde bulunuyorum. Centilmence el sıkışıp ayrılıyoruz.